Ayrım 4, sayfa 46. Bay Fezziwig'in balosu. Onlar iki katı, hatta dört katı olsalar bile yaşlı Fezziwig ile bir uyum yakalayamazlardı. Bayan Fezziwig de onun gibiydi. Eşine tam anlamıyla uygundu. Eğer bu kadar övgü yetmediyse onları anlatmak için daha ne yapabilirim söyleyin. Yapacağım. Fezziwig'in bacaklarından ışık saçılıyordu. Onlar dansın her adımında ay gibi parlıyorlardı. Bir sonraki hareketin ne olacağını tahmin edemezsiniz. Bir ileri, bir geri, selam ver, dizini kır ve tekrar yerine dön. Sonra çift dansını bitirdi. Fezziwig öyle maharetle bitirdi ki bacakları göz kırpar gibi göründü ve tekrar hiç sendelemeden ayaklarının üstünde yükseldi. Saat 12'yi vurduğunda bu aile içi balo sona erdi. Bay ve Bayan Fezziwig kapının iki yanında durdular ve oradan ayrılan her bir insanın elini tek tek sıkarak mutlu yıllar dilediler. İki çırak hariç herkes ayrıldığı zaman onlar da aynı şekilde yaptılar ve böylelikle neşeli sesler uzaklaştı. Çıraklar arka taraftaki tezgahın altında duran yataklarına gittiler. Tüm bu zaman boyunca Scrooge aklını kaybetmiş gibi davranmıştı. Yüreği ve ruhu bu görüntülerde o eski varlığıylaydı. Her şeyi doğruladı, her şeyi hatırladı. Her şeyden zevk aldı ve tuhaf bir kaygıya maruz kaldı. Ancak kendinin ve Dick'in yüzü kaybolduğunda hayaleti hatırladı ve başındakinin açıkça parladığını ve ona dikkatle bakmadığını şimdiye kadar fark etmediğini anladı. "Bütün bu aptal insanları mutlulukla doldurmak küçük bir iş," dedi hayalet. "Küçük," diye tekrar etti Scrooge. Fezziwig'e övgüler sunarak onun kalbine işleyen iki çırağı dinlemesini isterdi Scrooge. "Niye ki?" dedi ruh. Scrooge bunu yaptıktan sonra o sizin ölümlü paranızdan belki 3, 4, belki de 5 pound harcadı. Bu kadar övgüyü hak etti mi? "Öyle değil," dedi Scrooge, şimdiki değil de önceki haliyle konuşarak. "Öyle değil, ruh. Onun bize mutluluk ve mutsuzluk sunma gücü var. Bizim işimizi ağır ya da hafif, zevkli veya zahmetli yapması gibi. Onun gücü kelimelerinden ve bakışlarından çıkıyor. O kadar belirsiz ve o kadar önemsiz ki toplayıp çıkarmanız imkansız. O zaman bize verdiği mutluluk servetle bir tutulamaz." Ruhun onu incelediğini hissetti ve durdu. "Sorun nedir?" dedi ruh. "Önemli değil. Bence bir şey oldu," diye ısrar etti hayalet. "Hayır," dedi Scrooge. "Şu an katibime bir ya da iki şey söylemek isterdim. Hepsi bu." O keşkelerini dile getirirken diğer Scrooge lambayı söndürdü. Artık Scrooge ve hayalet yine açık havada yan yanaydılar. "Zamanım azalıyor," dedi ruh çabukça. Bunu Scrooge'a veya görebileceği birine söylememişti sanki. Ama hemen bir hız etkisi yarattı. Scrooge bir defalığına daha kendine baktı. Şimdi daha yaşlıydı. Hayatın olgunluk dönemindeydi. Son yılların sert ve kas katı çizgileri yüzüne yerleşmemişti. Ama açgözlülük ve özen işaretlerini taşımaya başlamıştı. Gözlerindeki heves, açgözlülük ve huzursuzluk ağacın gövdesinin nereye düşeceğini gösteriyordu. Tutkunun üstünde yükselecek şey görünüyordu. Yalnız değildi. Yan tarafında cenaze elbisesi içinde dürüst bir genç kız vardı. Gözlerindeki yaşlar geçmiş Noeller hayaletinin saçtığı ışıkla parlıyordu. "Sorun değil," dedi kız yumuşak bir şekilde. "Senin için hiç yok. Başka biri benim yerimi aldı ve eğer sana benim vermeye çalıştığım huzur ve rahatı verecekse üzülmeye gerek yok." "Senin yerine geçen biri mi?" diye atıldı Scrooge. "Altından bir şey. Şu dünyanın iki yüzlüğüne bak. Fakirlik kadar zor hiçbir şey yok. Ve zenginliğin peşinde koşmanın da ayıplanacak bir yanı olamaz." "Sen bu dünyadan çok fazla korkuyorsun," dedi kız nazikçe. "Tüm umutların, hayatın, iç karartıcı acılarının ötesinde olma umuduyla birleşti. Ben senin tüm yüce özlemlerinin birer birer yıkılışını gördüm. Başlıca tutkun olan kazanma isteğin hepsini mahvetti, değil mi?" "Ne var?" diye sertçe cevap verdi Scrooge. "Zekam daha fazla artsa bile ne olacak ki? Benim seninle ilgili hiçbir şeyim değişmedi." Başını hayır anlamında salladı. "Değiştin mi?" "Anlaşmamız artık eskidi. Bu biz iki zavallı ikendi. Bizim sabırla oluşturacağımız dünyamızda ilerleyecektik. Ama sen değiştin. Bunu yaptığımızda başka bir adam oldun." "Ben bir çocuktum," dedi sabırsızlıkla. "Kendi duyguların da senin değiştiğini söylüyor," diye döndü kız. "Ben değişmedim. Kalplerimiz beraberken mutluluk vaat eden her şey şimdi biz ayrı iki insanken acıyla korkutuyor. Bunu ne kadar sık ve merakla düşündüğümü söyleyemem. Bunu düşünmüş olmam yeterli ve seni serbest bırakabilirim. Ben özgürlük istedim mi?" "Kelimelerle asla. Nasıl o zaman?" "Değişmiş doğanda ve ruhunda, yaşam biçiminde, umudunda. Sevgimi senin gözünde değerli kılacak her şeyi bırakarak." Eğer bizim aramızda bir şeyler olmasaydı, dedi yumuşaklıkla kız, merhametsizce şu an peşime düşüp beni kazanmaya çalışır mıydın? Söyle bana. Tabii ki hayır. O kendine rağmen bu varsayımın haklılığına boyun eğmiş görünüyordu. Böyle mi düşünüyorsun, dedi kendini engellemeye çalışarak. Aksini düşünebilseydim seve seve yapardım, diye cevap verdi kız. Tanrı bilir. Böyle bir gerçeği öğrendikten sonra bu kadar güçlü ve kararlı olmak zorunda olduğumu biliyorum. Fakat ilişkisinde her şeyi kazançla ilişkilendiren sen, yarın, bugün ve dün özgür olsan benim gibi meteliksiz bir kızı seçeceğine nasıl inanabilirim? Ya da bir anlık bir hatayla onu seçtiğinde daha sonrasında pişmanlık ve üzüntü duymayacağını bilemem. Ben eminim ve seni özgür bırakıyorum. Yüreğim eski sana duyduğum sevgiyle dolacak. O konuşmak üzereyken başı ona dönmüş kız konuşmaya yeniden başladı. Sen bundan acı duyabilirsin. Geçmişteki anılar bana bunu gösteriyor. Kısa bir süre. Her şey memnuniyetle onu hatırlamayı kafandan silip uyanmamakla iyi yaptığın yararsız bir rüya olacak. Hayatında mutlu olmanı isterim. Onlar ayrıldılar. Ruh, yeter artık, beni evime götür. Bana işkence etmek neden seni memnun ediyor? Bir gölge daha, diye açıkladı Ruh. Hayır, artık yok. Bir tane daha istemiyorum. Fakat aman vermesi hayal et, onun iki kolunu birden tutarak bir sonrakine zorla sürükledi. Onlar başka bir görüntü ve yerdeydiler. Fazla büyük ve güzel olmayan fakat rahat bir odadaydılar. Ateşin önünde güzel bir kız oturuyordu. Kız bir öncekine o kadar benziyordu ki Scrooge kızının karşısında oturan olgun bir kadın olan onu görene kadar aynı olduklarını zannetti. Onun aklının alamayacağı kadar çok çocuk olduğu için odadaki ses bir kargaşa halindeydi. Şiirdeki sürülerin kutlamasına benziyordu. Her biri ayrı ayrı 40 çocuk değil de her biri 40 tanesine bedel. Sonuçta inanılmaz bir gürültüydü. Fakat hiçbiri aldırmıyordu. Aksine anneler ve kızları içtenlikle gülüyor ve çok eğleniyorlardı. Küçük aydutlar en acımasız halleriyle ortalığı darmadağın dağıtıyorlar, kendi aralarında şakalaşıyorlardı. Onlardan biri olmak için neler vermezdim. Fakat bu kadar kaba olamam ben. Dünyanın tüm zenginlikleri için bile örgülü saça dokunamaz, ona zarar veremezdim. Değerli bir ayakkabı için dahi onları çekip koparamam. Tanrı şahidimdir. Hayatın pahasına bile olsa yapamam. Neşeyle onun beline sarılamam. Olmaz, yapamam. Çünkü sanki kollarım ceza olarak doladığım yerde kalacakmış gibi gelirdi. Ama yine de o dudaklarına dokunabilmeyi, onları açsın diye sorular sormayı, onun yere bakan gözlerinin kirpiklerine hiç kızarmadan bakabilseydim. Her santimi paha biçilmez olan buklelerinin birini açabilmeyi, itiraf etmeliyim ki çok isterdim. Bunların değerini bilecek kadar da erkek olmayı isterdim. Fakat bu sırada kapının çalındığını duydu ve hemen öyle bir koşturma doğdu ki o güler yüzü ve hırpalanmış elbisesiyle şen şakrak grubun ortasında kapıya doğru hareket etmek zorunda kaldı. Bunlar Noel oyuncakları ve hediyeleriyle eli kolu dolu olan bir adamla birlikte gelen babaları karşılamak içindi. Sonra bağırışlar ve savunmasız adama yapılan korkunç saldırı. Onun ceplerine dalmak için merdivenleri çıkmalar, kahverengi kağıtlara sarılı paketleri yağmalamalar, kravatından çekip boynuna asılmalar, sırtını yumruklamalar, önüne geçilemez sevgiyle bacaklarına vurmalar. Elde edilen her paketin ardından kopan hoşnut ve şaşırmış çığlıklar. Bebeğin oyuncak tavayla önüne konulan tahta kaplamanın üzerinde yapışıp kalmış sahte hindiyi yuttuğunun sanılmasının korkunç haberi. Bunun yanlış haber olduğunun öğrenilmesi. Mutluluk, minnettarlıklar, coşkunluk. Hepsi açıklanamaz bir şekilde benzerdi. Bu kadarı yeterdi. Çocukları ve duyguları salonu terk ettiler. Tek tek merdivenlerden çıktılar, evin üst katlarındaki odalarına çıkıp yattılar ve sakinleştiler. Scrooge artık daha ilgili bakıyordu. Evin sahibi ateşin karşısında bir yanında kızı yaslanmış, bir yanındaysa karısı oturuyordu. O, diğeri kadar zarif sözler veren yaratığa baba diyebileceğini düşündüğü zaman hayatının bitkin kışına bir bahar zamanı getirebileceği duygusu onun aslında çok belirsiz olan gözlerini genişletti. "Belli, bu öğleden sonra senin eski bir arkadaşını gördüm," dedi bir gülümsemeyle dönerek karısına. "Kimdi o? Tahmin et. Nasıl bilebilirim? Ah, bilmez olur muyum?" Adamın gülüşüyle, birleşen gülümsemesiyle aynı solukta "Bay Scrooge," dedi. Evet, onun dükkanının önünden geçtim. Kapalı değildi. İçeride sadece bir mum yandığı için onu görmem oldukça zordu. Onun ortağının ölmek üzere olduğunu duydum. Orada yalnızdı. Bu dünyada yalnız olacağına da inanıyorum. Ruh, dedi kırık bir sesle Scrooge, beni buradan götür. Bunların önceden yaşayanların gölgesi olduğunu söylemiştim, dedi hayalet. Onlar neyse öyle, beni kınama. Götür beni, dedi. Katlanamıyorum. O ruha döndüğünde tüm yüzünün ona gösterdiği parçalardan oluşan tuhaf bir şeye dönüştüğünü gördü. ''Bırak beni, beni geri götür, daha fazla dayanamayacağım.'' dedi Scrooge. Scrooge gözde görünür bir direniş içinde olmadığını, onun çabalarının hiç rahatsız olmadığı durumundaki bir kavgada onun ışığının daha güçlü ve parlak olduğuna dikkat etti. Ve onun kendi üzerinde etkisiyle bir şekilde bağlantılı olduğunu fark ettiğinde şapkayı yakaladı ve söndürmek için ani bir hareketle onun başına bastırdı. Ruh şapkanın altında öyle küçüldü ki gözden kayboldu. Scrooge tüm gücüyle bastırdıysa da altından akın akın çıkıp yere akan ışığı örtemedi. Aşırı yorgun düştü ve üzerine karşı koyulmaz bir uyku sersemliği çöktü. Sonra kendi yatak odasında olduğunu gördü. Şapkayı bir parça daha sıktı ve elinden bıraktı. Derin bir uykuya dalmadan önce kendini yatağa yalpalayarak neredeyse zor attı. Üçüncü dörtlük. Üç ruhtan ikincisi. Korkunç bir horlamanın ortasında uyanarak yatağında düşüncelerini bir araya toplamak için oturdu. Scrooge'un saatin tekrar biri vurduğunu söylenmesine ihtiyacı yoktu. Jacob Marley'in söylediği gibi ikinci ziyaretçiyle konuşmanın özel amacıyla en doğru zamanda bilinçsizce uyandığını hissetti. Kendini bu yeni ruhun onun cibinliğinden hangisini açacağını merak ederek rahatsız edici bir ürperti içinde bulunca hepsini bir tarafa kendi eliyle çekti. Tekrar yatağına uzandı ve bir taraftan da keskin bakışlarla yatağın etrafını kolluyordu. Çünkü o anda ruha meydan okumak istiyordu. Bir, iki yol bilerek her koşula eşit hale getirmeleriyle övünen senli benli erkekler maceraya yazı tura atmaktan adam öldürmeye kadar düşkün olduklarını söylerlerdi. Scrooge için bu kadar geniş olması da ortaya çıkan tuhaflıkları iyi bir şekilde kaldırmaya hazır olduğuna inanabilirsiniz ve bir bebek ve gergedan arasında hiçbir şey onu çok fazla şaşırtamazdı. Şimdi ise her şey hazırlıksızdı ama hiçbir şey olmamasını da beklemiyordu. Bu yüzden saat 1 olduğunda hiçbir şekilde belirmeyince şiddetle titredi. 5 dakika, 10 dakika, bir çeyrek saat geçti ama henüz hiçbir şey çıkmadı. Bu sefer saat 1 olduğunda sel gibi akan kırmızı bir ışık cümbüşünün içinde yatağında uzanıyordu. Bu yalnızca bir ışıktı. Ne olduğunu anlayamamanın, ne yapacağını bilememenin güçsüzlüğü bir hayalet olmasından daha rahatsız ediciydi. Bazen ne olduğunu bilmeden içten gelen bir yanma gibi çok ilginç bir durum içinde olabilirdi. Fakat sonunda o, insan güç durumda olmadığı anlar içinde ne yapabileceğini bilip hemen yaptığı için senin ve benim ilk aklımıza gelen şey sonunda onun da aklına geldi. O da bu ışığın kaynağının ve gizli hayaletin bitişik odadan gelebileceğini düşündü. Bu fikir aklına tamamen yattı ve yavaşça terliklerini sürüyerek kapıya yöneldi. Scrooge kapının kilidine elini koyduğu an tuhaf bir ses ona adıyla seslendi ve onu içeriye davet etti. O da itaat etti. Kendi odasındaydı. Bu kesindi. Fakat şaşırtıcı bir değişim geçirmişti. Duvarlar ve tavan canlı yeşilliklerle kaplıydı. Harika bir ağaçlık gibi görünüyor, her tarafında meyveler ışıldıyordu. Çoban püskülünün, öksü otunun ve sarmaşıkların taptaze yaprakları sanki küçük aynalar oraya buraya dağılmış gibi ışığı geri yansıtıyordu. Kasvetli taşlarla kaplanmış ocağın içinde öyle büyük bir ateş yanıyordu ki ne Marley'in ne de Scrooge'un zamanında ya da geçen pek çok kışta bu görülmemişti. Tahtanın bir çeşidi olan yerde hindiler üst üste yığılmış, kaz, av hayvanları, kümes hayvanları, domuzlar, but büyüklüğünde et, bütün olarak kızartılmaya müsait halka sosisler, kıymalı börekler, tatlılar, fıçı fıçı istiridye, sıcak kestane, çilek kırmızısı elmalar, sulu portakallar, enfes armutlar, kocaman ay çörekleri, kaplara koyulmuş içki duruyor ve hepsi hoş kokularını saçıyorlardı. Neşeli elinde boruya benzer bir meşale tutan bir dev seyretmesi muhteşem bu yerde oturuyordu. Dev kapıdan etrafa bakan Scrooge'u aydınlığa sokmak için meşaleyi tuttu ve yukarı kaldırdı. İçeri gir dedi hayalet. İçeri gel. İnsanlarca iyi bilinirim. Scrooge çekinerek içeri girip ruhun önünde başını eğdi. O her zamanki Scrooge değildi artık. Ruhun gözleri nazik ve içten olmasına rağmen o onlarla karşılaşmaya pek istekli değildi. ''Ben bugünün Noellerinin hayaletiyim.'' dedi ruh. ''Bana bak.'' Scrooge saygılı bir şekilde ona baktı. Uzun, yeşil ve sade beyaz bir kürkle çevrelenmiş bir elbise giymişti. Elbise o kadar genişti ki çıplak büyük göğsünü örtmekten ve saklamaktan utanıyor gibiydi. Kumaşın geniş katlarının altında görünen ayakları çıplaktı. Başında da arasında buzların sarktığı çoban püskülünden çiçeklerle çevrelenmiş bir şey vardı. koyu kahverengi bukleleri uzun ve sarkık şekildeydi. Açık yüzü, parlak gözü, neşeli sesli, içten tavırları, şen şakrak bir havası vardı ve elleri açıktı. Beline antik bir kın sarılmıştı. Fakat içinde kılıç yoktu ve antik akın pastan kaybolmuştu. Scrooge'un üçüncü ziyaretçisi. ''Daha önce bana benzeyenini hiç görmemişsindir.'' dedi ruh. ''Hiç.'' diye cevap verdi Scrooge. ''Ailemin benden daha genç üyelerinin yanında da hiç dolaşmamışsındır. Son yıllarda doğan, benden büyük kardeşlerimi kastediyorum. Ben de gencim tabii.'' diye devam etti ruh. ''Sanmıyorum.'' dedi Scrooge. ''Korkarım hayır. Çok kardeşin var mı ruh?'' ''18 binden fazla.'' dedi ruh. ''Geçimini sağlamak için kalabalık bir aile.'' diye geveledi Scrooge. Bugünün Noellerinin ruhu ayağa kalktı. Ruh, dedi uysalca Scrooge, beni nereye götüreceksin? Dün gece çok zorlu geçti ve ben şimdi bile hala süren bir ders öğrendim. Bu gece eğer bana bir şey öğretmeliysen bundan faydalanacağım. Giysimi tut. Scrooge onun söylediği gibi yaptı ve tuttu. Çoban püskülü, ökse otu, sarmaşık, hindiler, kazlar, av hayvanları, kümes hayvanları, et, domuzlar, sosisler, istiridyeler, tatlılar, kekler, meyveler ve içki tamamen ortadan kayboldu. Oda, şömine, ateş ve saat yoktu. Bir Noel sabahında insanların evlerinin önündeki karlardan kurtulmak için bozuk fakat hareketli ve hoşa giden bir müzik yaptıkları sokakta duruyorlardı. Çocuklar için bu karı yoldan aşağıya dökmek ve yapay küçük bir kar fırtınası görmeleri keyifliydi. Evlerin önü yeteri kadar siyahtı ve çatılardaki yumuşak ve beyaz kar tabakası yerdekilerden daha kirliydi. Ve yük arabalarıyla faytonların ağır tekerleklerinin açtığı derinliklerde bulunan kara tezat teşkil eden pencereler daha da siyahtı. Büyük sokakların kollara ayrıldığı yerlerde izler yüzlercesiyle kesişiyor, karma karışık, izlenmesi zor, çamurlu ve buzlu sularla dolu kanallar oluşturuyordu. Gökyüzü kasvetli ve karanlıktı. En küçük sokaklar kirli, yarı donmuş sisin içinde eriyip gidiyorlar ve sanki İngiltere'deki tüm bacalar tutuşmuş ve alev alev diledikleri gibi yanmaya kararlılarmış gibi islerden oluşmuş bir yağmurcasına yere iniyorlardı. İklimde ya da kasabada neşe sağlayacak hiçbir şey olmasa da havada en parlak ve en berrak yaz güneşinin yaymaya çabaladığı neşe vardı. Çünkü evlerin tepesinde kürek sallayan insanlar şen şakrak ve keyifliydiler. Korkuluklarda birbirleriyle konuşuyorlar ve bazen şaka sözcüklerinden daha iyi ve daha uzağa fırlayabilen sulu bir kar topu fırlatıyorlardı. Doğru da yanlış da atsalar içtenlikle gülüyorlardı. Tavuk satan dükkanları hala açıktı ve manavlar ihtişamla parlıyorlardı. Büyük, yuvarlak ve irice kestaneler vardı. Şekilleri kapılarda tembel tembel oturan veya kocaman gövdeleriyle sokaklara dökülmüş zengin neşeli adamların ceketleri gibiydi. İspanyol keşişler gibi yağdan parlayan, kızarık, kahverengi kabuklu, geniş İspanyol soğanları vardı ve kapıların çıkıntısından sarkan, önlerinden geçerken kızlara çekinerek imalı imalı bakan ökse otları vardı. Piramit gibi duran elmalar ve armutlar, manavın göze çarpan çengellerinde sarkan, oradan geçen insanların ağızlarının suyunu akıtan üzüm salkımları vardı. Yosunlu ve kahverengi rengiyle, güzel kokularıyla, ayak bileklerine kadar kurumuş yaprakların içinden ormanda yürüyüşe teşvik eden fındık öbekleri vardı. Meraklı insanların büyük ilgileri içinde esmer ve tıknaz olan Norfolk biffinler, yalvaran kese kağıtlarındaki sarı limon ve portakal gibiydiler. Bu meyve seçimi patırtısı arasında kavanozlar içindeki sarı ve gümüş renkli balıklar durgun ve sıkıcı bir ailenin üyeleri olmalarına rağmen bir şeyler olduğunun farkındaymış gibi küçük dünyalarında tutkulu bir heyecan içinde soluk soluğa dönüp duruyorlardı. Bakkallar, ah bakkallar, neredeyse kapanıyorlardı. Hatta iki kepenk inmişti veya bir, fakat bakıldığında boş değillerdi. Yalnız neşeli sesler çıkaran tezgahtaki tartı, paket iplerinin makaradan gürültüyle ayrılması, hokkabaz oyunu gibi bir aşağı bir yukarı tıkırdaya teneke kutular, buruna hoş gelen çay ve kahve kokularının birbirine karışmış hali, bademlerin bembeyazlığı, uzun ve düzgün tarçın parçaları ve diğer baharatların öyle nefis kokması, en soğuk bakanların bile dayanamadığı, sonradan midesinin bozulmasına neden olan şekerli meyveler. İncirlerin öylesine nemli ve etliliği ya da o zengin süslenmiş kutularından tartlar içinde kızarmış Fransız erikleri ya da her şeyin lezzetli olması ve Noel kıyafetleri içinde süslenmiş olması değil, müşterilerin günün umutlu beklentisi içinde o kadar hevesle ve aceleyle koşturuyorlardı ki kapıda birbirleriyle karşılaşıp paldır küldür çarpışıyorlar, paketlerini çılgınca çarpıyorlar ve kasada aldıklarını bırakarak onları geri almak için aynı hatayı büyük bir keyifle tekrarlıyorlardı. Bakkalın sahibi ve çalışanları o kadar samimi ve nazikti ki önlüklerinin arkalarına tutturdukları kalp, eğer isterlerse Noel kaygılarını gagalamaları için kendi kalpleri olabilirdi. Sonunda çan kulesi tüm insanları kiliselere ve mabetlere çağırdı. Herkes en iyi giysileri içinde ve neşeli yüzleriyle sokaklara akın etti. Aynı zamanda bu ara yollardan, meçhul dönemeçlerden ve yan yollardan ellerinde fırınlarda pişirilmesi için taşıdıkları yemekleriyle sayısız insan çıktı. Bu fakir ve inançlı insanların görüntüsü ruhun ilgisini çekmiş olmalıydı. Çünkü bir fırının kapısında durup insanlar geçerken kapaklarını kaldırıp onların akşam yemeklerine meşalesinden tütsü serpiyordu. Bu çok benzersiz bir meşaleydi. Çünkü ruh birbirlerini itip kakan insanlar arasında kızgınlık taşıyan kelimeler olduğunda ondan birkaç damla serperek iyi esprileri geri getirdi. Noel günü münakaşanın bir utanç olduğunu söylediler. Evet, Tanrı biliyor ya, öyleydi. Çanların sesi kesildi ve fırıncılar kapandı. Yine de yemeklerin pişmesi sürüyor, onlardan canlı görüntüler görünüyordu. Sanki taşlar pişiyormuş gibi kaldırımların tüttüğü her fırın sıcaktan buharlaşmaktaydı.